Ayrım 21.
Muhtar da Dostoyevski'nin romanlarından çıkıp gelmişe benzer. Tiyatrolardaki misafir oyuncu gibi bir çeşit misafir roman kişisi. Can sıkıntısından ölmemek için ateşle oynamaktan başka çaresi olmadığını söyleyen, ya hep ya hiç diyen Cemal'in pansiyonuna Kudret Bey'in yazmaları ya da cinayet yazısı için değil de Cemal'e "Siz de benim kadar fenasınız" demek için giden, hem Sabiha'dan kurtuldum diyen hem de Sabiha'nın arkasını bırakmayan Kudret Bey'i dolandıran. Belki bir Dimitri minyatürü denebilir. Kudret Bey gülünç ile makulün sınırlarında beraberce bulunan fakat aralarını dolduramayan. Sayfa 103. Bir adım atınca en ağır ve boğucu gerçekten hülyaya geçmenin sırrına sahip. Sayfa 249. Bu insan romanın en iyi çizilmiş karakteri. Ah Cemal, ben hiçbir şey yapamadım ve yapamayacağım da. Sayfa 104. Sözleri Kudret Bey'i özetler. Bir toplumsal çöküşün ete kemiğe bürümüş görünüşüdür Kudret Bey. Tanpınar'ın Sakine Hanım'ın Kudret Bey'i evlendirmek isteyişini, Kudret Bey'in ilkin buna karşı çıkışını, sonra boyun eğişini süslenip püslenip, bütün yol boyunca hiçbir aynayı veya bu işi görecek hiçbir parlak, kendi içinden cilalı nesneyi ihmal etmeyerek. Sayfa 97. Sakine Hanım'ın evine gidişini, orada kıpkırmızı yüzünden sıhhat, azim, otorite, hülasa, güzellikten başka her şey akan şumullü bir kadınla. Sayfa 106. Karşılaşmasını, düş kırıklığını ve şaşkınlığını anlattığı sayfalar edebiyatımızda kolay kolay erişilmeyecek bir mükemmelliktedir. Romanın ilginç kişilerinden biri de Tevfik Bey. Bu eski iddiatçı bir yandan ticaretine devam eder, bir yandan milli mücadeleye yardım eder. Ve milli mücadeleden söz ederken aynı rahatlıkla akşam rakısından söz etmeye başlar. Yani istakoz getirecekti, bulamamış sünepe herif. Fakat istrati güzel barbunya getirdi. Adamdır şu istrati ve selam. Sayfa 189. İnsanlar hakkında kendine özgü ölçütleri vardır Tevfik Bey'in. Mesela Cemal'i beğendiğini şöyle belirtir. Sen de az adam değilsin, bir kere iyi içiyorsun. Sayfa 206. Fakat Tevfik Bey'in asıl bir musiki yoluyla mücadelesi vardır ki Tanpınar bunu harikulade anlatır. Boğaz'da Rumların sandallarından gelen gitar ve mandolin sesleri, Kanlıca koyundaki bir istimbotta kendilerine balalayka çaldıran Amerikan askerleri. Cemal anlatıyor. Bu nasıl oldu? Ben de anlayamadım. Kanlıca koyundan tam çıkmak üzere idik ki Tevfik Bey birdenbire yanıya dön dedi. Şu heriflere bir ders verelim. Ve birdenbire denizin ortasından aya karşı bu toprakta, bu şehirde yaşayanların sesi. Kendi medeniyetimizin sesi en geniş şekilde yükseldi. İlk önce gitara ve mandolin sesleri sustu. Sonra istimbottakiler sustular. Sonra bütün etraf sustu. Tevfik Bey'in sesi boğazı tek başına zapt etmişti. Sayfa 197. Sonra Tevfik Bey yaniye bebeğe çek dedi. Öbür sandallar arkalarına takılır. Bir gazel ve hemen arkasından halkımızın bütün hüzün ve hasretiyle dolu bir maya. Sayfa 198. Tevfik Bey sesiyle temizler boğazı. Öfkesi nefistir, pis herifler. Burnumun dibinde bana bu işi yapsınlar ha? Boğaz içinde bu kepazelik. Yani söyle bu heriflere bir daha böyle rezalet istemem. Cemal ekliyor. Bütün bunlar o kadar latif şeylerdi ki eve dönünce dayanamayıp kendisine söyledim. İlk önce biraz şiddet taklidi yaptı. Sonra vazgeçerek kendisi de güldü. Sayfa 200. Yaşayan insandır Tevfik Bey. Aklıyla ve beş duyusuyla. Hayatının çeşitli faaliyetleri arasında yapmacık duvarlar yoktur. Tanpınar'ın musikiye özel bir önem verdiğine değinmek gerek. İhsan'a, bana musikimiz tek bağlanış noktası gibi geliyor. Kim bilir belki bir gün yalnız onunla kendimizi anlayacağız. Sayfa 149 dedirtir. Konya'yı anlatırken de, Anadolu'nun romanını yazmak isteyenler ona mutlaka bu türkülerden gitmelidirler, diyordu. Beşşehir, sayfa 105. Bir yazısındaki şu cümle de ilginç. Musiki, başka kültürlerde romanın, resmin, tiyatronun iştirakiyle yaptığı tesiri, bizde tek başına, iyi kötü, kendi hamlesiyle yapıyordu. Yaşadığım gibi, sayfa 317. Romanın unutulmaz kişilerinden biri de Nasır Paşa. Tanpınar özellikle Nasır Paşa aracılığıyla dışişleri mesleğinin nefis bir yergisini yaparken, sayfa 225-227 ve Nasır Paşa'ya birikmiş evrakını yaktırırken, sayfa 322-330, üstün bir başarıya ulaşır. Öyle sayfalara az rastlanır Türk romanlarında. Tevfik Bey 306. sayfada Cemal'e Nasır Paşa'ya söyle, çok dikkatli olması icap eder. İhsan da öyle. İş değişti. Şimdi İstanbul'da zümreler değil, fertler mücadele ediyor derken, Tanpınar bir sonu ima eder gibiydi. Ve roman Nasır Paşa'nın öldürülmesiyle biter. Oysa ben romanın gerçekten bittiğini sanmıyorum. Bana öyle geliyor ki Tanpınar yorulmuş romanını yazarken. Anlatacağı şeylerin hepsini anlatmaya gücü yetmemiş ve romanını bir yerde bırakıvermiş. Bunu romandaki bazı sözlerle açıklamak mümkün. Söz gelimi 268. sayfada şu cümleyi okuyoruz. İleride anlatacağım gibi bu balıkhanede bizzat ben de bir gece kaldım. Tanpınar ileride anlatacağım gibi diyor ama roman bitiyor ve hala anlatmıyor. 287. sayfada şöyle diyor. Muhtarsa ihtiyar adamın yazma eserleri, yazı koleksiyonu, Çin'i, Çeşmi Bülbül gibi eski aile yadigarı eşyası ve bilhassa evinde yersizlikten üst üste bir kenara yığdığı 10-12 kadar Ayvazovski ve Corot tabloları etrafında dolaşıyordu. Bunu sonra anlatacağım. Oysa sonra sadece yazma eserler konusunda bilgi veriyor. 347. sayfada şöyle diyor. O günden sonra muhtarı bu hatıraları bitirecek son tesadüfe kadar görmedim. Fakat onun hakkında sırası geldikçe anlatacağım bir yığın şey öğrendim. Oysa bu bir yığın şeyden sadece ikisini anlatır. Muhtarın mum fabrikası ile çamaşırhaneyi güvenilir iki adamına devretmesini ve Sabiha'yı bulmak için Nasır Paşalara gidişini. 353. sayfada muhtarın ölümünden sonra sözleri geçer. Oysa romanda muhtarın ölümü hakkında tek satır yoktur. Bütün bunlar ayrıca bazı olayların sadece bir başlangıç olarak kalışı ve romanın yapısındaki dağınıklık, sahnenin dışındakilerin tamamlanmamış bir roman olduğu izlenimini bırakıyor. Kitaba bir ön söz yazan Sayın Profesör Doktor Mehmet Kaplan, Tanpınar'ın çalışmalarını yakından bilen bir araştırmacıdır sanıyorum. Bu konuda aydınlatıcı açıklamaları olabilir. Ama yazdığı ön sözde sahnenin dışındakiler üzerine tek söz etmediğini belirtmeden geçemeyeceğim. Ayrıca Tanpınar'ın sahnenin dışındakileri sağlığında kitap halinde yayımlayışı da ilginç. Benim iddiamı destekler nitelikte bir tutum. Tanpınar sahnenin dışındakilerde bir çöküşü belirtirken, Cemal'in özlediği biçimde değil, daha değişik bir biçimde bir gelişmeyi de, bu gelişmenin yeni insanlarını da belirtiyor. Cemal'in özlediği yeni insan oldukça soyuttur. Oysa öbürleri, ayaklarını toprağa, daha doğrusu tarihsel ve ekonomik gerginliğe basan insanlardır. Kudret Bey, Süleyman Bey, Behçet Bey, Nasır Paşa imparatorlukla birlikte çökerler ve göçerler. Onların kişiliklerinde belirli toplum katları da çökmekte, göçmekte. Buna karşılık ticaret burjuvazisinin doğuşu da görülür. İşte İbrahim Bey, şimdi o müthiş zengin. Nasıl para kazandı biliyor musun? Babandan Kudret Bey'e olan borcunu ödemek için aldığı 67 altını vermedi. Kudret Bey'e bu borcu affettirdi. Onunla bir bakkaliye dükkanı açtı. Sonra seferberlikte şeker işlerine filan girdi. Hülasa yapmadığı kalmadı. Sayfa 175. İşte Hasan Bey. Hasan Bey Nasır Paşa'nın akrabasındandır. Şeker işinde çok kazandı. Sonra babadan kalma ticaretleri olan değirmenciliğe döndü. Dünkü gazeteleri okudunuzsa Hasan Bey'in ihtikar suçundan divan-ı harp kararı ile beraat ettiğini görmüşsünüzdür. Nasır Paşa'nın nüfuzuyla sayfa 247. Tanpınar bir değişimi somutlaştıran bu iki kişinin dışında genel açıklamalara da girer. İşgal ordularının şehre döktüğü para kazanç şekillerini alt üst etmiş, refah seviyesi tasavvur edilmeyecek derecede el değiştirmişti. Yabancı kuvvetlerin etrafında onların gündelik ihtiyaçları için hemen bir yığın yeni iş çıkmıştı. Biraz atılgan, cerbezeli yahut değerlere karşı çok az kayıtsız insanlar bu işlere sarılmışlar. Kaybedilmesi, kazanılması kadar kolay servetler elde etmişlerdi. Daha harp içinde el değiştirmeye başlayan servet, içtimai hayatın nizamını bozmuş, 5-6 sene evvel müreffeh sanılan ve eski payitahtın asıl hayatını yapan bütün bir orta sınıfı harap etmişti. Fakat asıl kazanç büyük iş adamlarındandı ve onlarla işbirliği yapmış her cinsten atılgan, vesvesesiz, binaenaleyh kıymet fikri az insanlardaydı. Bunların çoğu uçucu bir yıldız gibi parlayıp sönüyorlardı. Bir kısmı ise tutunmasını biliyorlar, yavaş yavaş çabuk kazanılmış para, yer ve el değiştirmesi oldukça güç olan emlak ve akarla değişiyordu. Sayfa 279-282. Tanpınar, Beyaz Rus akımının çok başka maceralar ve şekiller verdiği büyük bir eğlence hayatı üzerinde de durur. Tanpınar, sahnenin dışındakilerde kişilerini genellikle büyük bir canlılıkla yaşatıyor. Bir ayrıntı ile bir insanı verebiliyor. Kişiler arasındaki ilişkileri büyük bir ustalıkla geliştiriyor. Ne var ki usta işi inceliklerinin okurlarca kavranamayacağını sandığından mıdır nedir? Kimi zaman bakıyorsunuz kişilerinden biri aracılığıyla bu incelikleri açıklamaya kalkışıyor. Örnekse Alaiyeli Ahmet'in hikayesinde bir yer vardır. Karısını öldürdükten sonra mezar kazışını şöyle anlatır. Sonra akşama kadar mezar kazdım. Çok derin olmasını istiyordum. İnsan eli değmesini istiyordum. O kadar derin kazdım ki kendim de içinden çıkamayacağımı sanıyordum. Sayfa 241. Çok ustaca tespit edilmiş bir ruhsal durum. Ama 3 sayfa ötede Cemal'e şöyle dedirtir. Onun emnisini kötü insan elinden korumak için hazırladığı mezar hatırımdan çıkmıyordu. Gereksiz, okur da farkında Ahmet'in mezarı niçin derin kazdığının. Bir başka örnek, Nasır Paşa'nın bir hikayesini Cemal'in ağzından anlatır. Sonra da Cemal'e yorumunu yaptırır. Bu sinizm, hodbinlik ve hamakatseli. Sayfa 227. Kudret Bey'i sayfalar boyu anlatır, sonra Kudret Bey'in ağzından Kudret Bey'in kişiliğini özetler. Sayfa 103. Bu gereksiz açıklamalar anlatılanların etki gücünü azaltmaktan başka bir şeye yaramıyor. Ama Tanpınar bazen de tam tersine bir soruyu havada bırakıyor açıklamasız, yorumsuz, gelişmesiz. Bilinçle yapıyor bunu. Mesela Tevfik Bey İhsan'ı anlatırken, bizim teşkilatın ruhu odur. Ah razı olsanın gerisini bir daha ondan dinleyemedim. Burada Cemal'le birlikte okur da o sözün gerisini merak ediyor ve bu romana ayrı bir tat katıyor. Tanpınar okurun merakını uyandırmak için zaman zaman bir takım ustalıklara başvuruyor. Sahnenin dışındakilerin dili huzura oranla daha sade. Ama Tanpınar süslü cümleler kurmaktan gene de alamıyor kendini. Yazıda buluşları çok seviyor. Söz gelimi bir Hüseyin Rahmi romanının sesle illüstrasyonuna benzeyen moda şarkılar gibi bir cümle yakaladığı zaman nasıl sevindiğini fark etmemek mümkün değil. Tanpınar'ın felsefe yapmak merakı huzurdaki kadar olmamakla birlikte gene devam ediyor. Sahnenin dışındakiler yer yer dağınıklığına ve savrukluğuna rağmen Türkçe'de yazılmış romanların en güzellerinden. Son birkaç ay içinde 2 defa okudum. Ayrıca birkaç defa okuduğum parçaları oldu. Gene de okuyabilirim. Tanpınar'ın bu gücü, anlattığı insanı hiçbir zaman yalın katlığa düşmeden, bütün karmaşıklığıyla, bütün derinliğiyle vermesinden geliyor. Kuyucaklı Yusuf. Şakir başındaki oyalı yemeniyi çıkararak yanından geçen Muazzez'in salıncağına atar. Muazzez korkak bir çığlık koparır. Ali salıncağı durdurmaya çalışır. İhsan sarhoşluktan yıkılan Şakir'i tutmaya, salıncağı düzeltmeye uğraşır. Yusuf İhsan'a yaklaşır. İhsan ne istiyor bu itoğlu der. Şakir elini tabancasına atar. Tam o anda Yusuf'un yumruğunu suratına yiyerek yuvarlanır. İki tekme de ardından savurur Yusuf. Şakir'in Muazzez'e gösterdiği bu ani ilgi, fabrikatör Hilmi Bey'in oğluna atılan bu yumruk, bu iki tekme Yusuf'un yazgısını çizmiştir artık. Bundan sonra kendisini bekleyen bir sona doğru kaçınılmaz bir biçimde ağır ağır yaklaşır. Tıpkı bir tragedya kahramanı gibi. G. Wickham tragedyadan söz ederken, eğer bir insan kurulu bir doğa veya töre yasasını herhangi bir sebeple bozarsa, arkasından zorunlulukla bu karşı gelişin sonucu doğacaktır. Sonuç tanrıların isteğidir der. Dram Sanatı sayfa 66. Doktor V.H. Werkmeister de şöyle diyor. Bütün değerlendirmelerden uzak bir dünyada hiçbir trajedi yer alamaz. Ancak değerlendirmelerin işe karıştığı, ahlak sözlemlerinin tehlikede olduğu, daha yüksek bir yapılması gerekenle daha aşağı bir yapılması gereken arasında, soylu olanla bayağı olan arasında ayrılıkların bulunduğu bir yerde trajedi olabilir. Bir değer teorisinin ana çizgileri, sayfa 57. 1910'ların Anadolu kasabaları, çoğunlukla bugün de öyledir ya, tragedyalar için en elverişli mekanlardır. Kasaba eşrafı ve mütegallibesi öylesine ezici bir güce sahiptir ki, bu güce herhangi bir karşı geliş, doğa veya töre yasasını bozmuşçasına zorunlu olarak bu karşı gelişin sonucunu doğurur. Sonuç eski Yunan'da tanrıların isteği ise, Anadolu kasabasında da eski Yunan tanrılarının gücüne sahip eşrafın isteğidir. Roman soylu olanla bayağı olan arasında ayrılıkların bulunduğu bir yerde bayağı ama güçlü olanın isteğine göre gelişir. Kasabanın tanrılarını kızdıran Yusuf yıkılır, yenilir, ezilir. Modern bir tragedyadır Kuyucaklı Yusuf. Sabahattin Ali romanlardaki karşı konulmaz gidişin bilincindedir. Öfkesindedir. Yer yer bu gidişi değiştirmek ister. Muazzez'i Ali ile evlendirmek gibi. Ama kasabanın tanrıları öylesine güçlüdür ki elinden fazla bir şey gelmez. Bunun için de öfkelidir. Kasaba eşrafından söz ederken romancı serin kanlılığını unutup herifler sayfa 30 der. Fabrikatör Hilmi Bey'e Şakir'e öfkesini gizleyemez. Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'a bir Anadolu kasabasını bütün insani ve toplumsal gerçekliğiyle veriyor. Soylu insanlarıyla, bayağı insanlarıyla, sevinçlerle, üzüntülerle, sevgilerle, nefretlerle, fakirlikle, zenginlikle, umutla, umutsuzlukla. Yarattığı insanlar o çağın, o çevrenin insanları, birbirleriyle ilişkileri, belirli şartların biçim verdiği ilişkiler. Romanın başarısını sağlayan öğelerden biri Sabahattin Ali'nin romanının kişilerine karşı davranışı ise, ötekileri de ayrıntıları kullanmadaki şaşırtıcı ustalığı ile olayları geliştirmedeki romancı becerisidir. Sabahattin Ali'nin kişilerine karşı davranışı ilginçtir. Gerçekten kendi dışında, gerçekten kendinden bağımsız kişiler gibi görür onları. Davranışlarına müdahale edemediği bu insanlara kimi zaman kızar, kimi zaman onların yardımına koşmak için çırpınır. Ama karışmaz, sanki onların davranışına. Kafka'nın Max Brod'a söyledikleri geliyor aklıma. Gerçek bir sanatçının kişileri gitgide kendilerini bağımsız kılar. Yaşama güçlerini içlerinden alır. Kendi içlerinden gelen bir güçle devinimlerde bulunur. Ve kimi zaman bu kişilerin alın yazıları yaratıcılarını şaşırtan eğriler çizer. Kafka'da İnanç ve Umutsuzluk, sayfa 53. Kuyucaklı Yusuf'ta da kişiler gitgide kendilerini bağımsız kılarlar. Ama burada devinimlerini belirleyen şey kendi içlerinden gelen güç değildir. Kasabanın nesnel şartlarıdır. Kişiler, daha doğrusu halktan kişiler, bu nesnel şartların tam bilincinde değildirler. Ama romancı bu şartların bilincindedir. Sabahattin Ali'nin öfkesinin kaynağını burada aramak gerek. Kuyucaklı Yusuf, okuduğum Türk romanları içinde ayrıntıların en mükemmel, en ustaca kullanıldığı romanlardan biri. Sabahattin Ali'de inanılmaz bir gözlem gücü, inanılmaz bir bellek var. Kuyucaklı Yusuf'ta çizdiği dünyanın böylesine renkli, sıcak ve inandırıcı olması, bence büyük ölçüde yaşantısından gelen gözlemlere, ayrıntılara bağlı. O pek önemsizmiş gibi görünen küçük küçük ayrıntılar romana tam bir somutluk kazandırıyor. Birdenbire kendinizi anlatılan kasabada, olayların ve insanların arasında buluveriyorsunuz. Romandaki dünya sanki romanın çerçevesini kırıp dışarıya fırlıyor, sizin dünyanıza karışıyor. Ayrıntılar genellikle yaşanmışlıkla çok yakından ilgilidir. Yaşanmışlıktır ayrıntıları besleyen, zenginleştiren. Ne var ki yaşantı olsun, ayrıntılar olsun, bir malzemedir nihayet romancı için. Bir başına fazla önemli değildirler. Nitekim romanlarımız vardır, gücünü yaşanmışlıktan alır. Ama gerekli bir roman yapısından yoksun oldukları için başarıya ulaşamamışlardır. Ayrıntılara yaslanan ama ayrıntılar içinde boğulan romanlar da vardır. Bu romanlarda ayrıntılar romanı zenginleştireceğine, okurla roman arasına bir tahta perde gibi dikilmektedir. Bunun için ayrıntıları ayıklamak, seçmek, ancak roman için zorunlu olunca ve belli ölçü içinde kullanmak gerekir. Çehov'un bir oyunda tüfekten söz edilmişse oyunun sonunda o tüfek patlamalıdır sözü, romanda ayrıntıların kullanılması konusunda da bir ölçü olabilir. Romanın 4. sayfasında Yusuf'un sağ elinin baş parmağı mı kesildi? Bu parmak Yusuf'un askerliğiyle ilgili olarak 164. sayfada karşımıza çıkar. Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf'ta adeta bir romanda ayrıntılar nasıl kullanılır sorusunun eksiksiz cevabını vermektedir. Sabahattin Ali söz gelimi o zaman mindere oturup yemeye başlıyorlardı demez. O zaman mindere yan oturup ayaklarını aşağı sallayarak karşılıklı yemeye başlıyorlardı der. Akba Kitabevi 1943 baskısı sayfa 152. Kadınların arabaya binişlerini şöyle anlatır. Şahin de şube reisinki ve kızı hizmetçilerin yardımı ile arka taraftan arabaya binerek şemsiyelerini açtılar ve kır at tırıs adımlarla yola düzüldü. Sayfa 138. Bir örnek daha. Eliyle ağzını kurulayarak kenardaki yeşil tahta sandığa oturdu. İçinde bulgur, tarhana, erişte torbalarının durduğu, bu sandıktan etrafa hafif bir küf kokusu yayılıyordu. Zaten bu serin taşlığın kış yaz en hakim kokusu bu küf kokusu idi. Bir kenarda üstleri tahta kapaklarla örtülü duran zeytinyağı küplerinden, yukarı kata çıkan merdivenin alttan görünen çürük tahta basamaklarından, çivitli duvarlardan, üst üste yığılmış birkaç şilteden ve bahçe kapısının yanındaki tulumbadan mütemadiyen bir küf kokusu fışkırmakta ve ortalığa yayılmaktaydı. Sayfa 122. Yusuf'un hastalanıp yatmak zorunda kaldığı bir köy odası anlatılırken, karşısındaki ocağın üstüne konan bir yağ kandili ile ocakta çıtırdayarak ağır ağır yanan bir kütüğün alevleri, toprak zeminin ancak bir kısmını örten hasırı kırmızıya boyuyor ve mor yüzlü yorganın üstünde gölgeler uçuruyordu. Sayfa 218-219. Son bir örnek, Kübra nasıl ırzına geçildiğini açıklarken bağ gidişini şöyle anlatır. Ben bağı çok severdim. Vişne zamanı da gelmişti. Sevine sevine koştum. Arabadaki yatakların, kilimlerin üstüne oturdum. Arabacı deli bir oğlandı. Atları sürer, arabayı devirecek gibi koştururdu. Hem korkudan iki yanıma sarılır, hem de keyfimden bağırırdım. Sayfa 62. Bu kadar örnek söylemek istediğimi belirtmeye yeter. Bunların hiçbiri gelişigüzel bir şeyi tasvir etmiş olmak için yazılmamıştır. Hepsi romana bir şeyler katar. Kimi Kübra'nın anlattıklarında olduğu gibi roman kişisinin psikolojisini, saflığını, temizliğini, çocuksuluğunu verir. Sonraki olayların dehşetini daha kuvvetle duymamız için gerekli hazırlığı yapar. Kimi roman kişilerinin etli, canlı kişiler olduğunu daha bir duyurur. Kimi uzun ve sıkıcı tasvirlerin yerine geçer.